Memleket Hikayeleri, Refik Halit Karay, 2. Kaset 2. Yüz, sayfa 87. Yüzüne fazla bakılsa taşkın coşkun bir kan tenini kızartır, yürüyüşü bozulurdu. Fakat atıcı binici bir delikanlıydı. Su terazisinin saç kaplı meşe tahtasını nişan atmaya gidenler, 60 adımdan kurşunlu hu yazdığını görürler, parmak ısırırlardı. Ama ne kadar yalvarmadan, antlardan, yeminlerden sonra onu buna razı ederlerdi. Karı meclisinde sert, hemen hemen gönül kırıcı durmak, gülmemek, eğlenir görünmemek alışılmış yöntem sayılırken bir kere fırıncı Rüstem şöyle nasılsa kahvenin birine fazla sokulmuş, söz veya göz mü atmıştı ne? Çın çın öten odadan çıkmış ve bir daha ne öyle eğlencelere ayak atmış ne de ağzına bir kadeh rakı koymuştu. Karşısındakinin bir yumrukta göğüs tahtalarını göçertecek kadar kuvvetli olmasa belki onun bu huyunu herkes gülmeye alırdı. Ama terzi velinin başına kahvede nargileyi bir atış atmıştı ki kanlı şişe parçalarını hekim 2 ayda cımbızla güç ayıklayabilmişti. Şimdi tütün kaçakçılığı yapıyordu. Kolcular bildikleri halde yolunu beklemek şöyle dursun, rast geldikleri yerde hatırını alırlar, gönlünü hoş ederlerdi. Haftada bir enli kuşağını silahlarını takar, kısrağına atlar, gecenin karanlıkları içinde adı sanı belirsiz yollardan aşar giderdi. Sonra gene bir gece hiç korkusuz, yükü heybesinde kaldırımları çatırdatarak evine dönerdi. İşte Zehra bu gece Pınar şıpırtısını dinleyerek bunları düşünüyor, küs Ömer'i küstürmemek için nasıl yaşayacağını bir türlü kestiremeyerek sağdan sola dönüyor, göğsünü yumruklar gibi döven yüreğine taze kınalı ellerini bastırıyordu. Ömer'inki kadınlar için mahalleye ayağa kaldıran sazlı eğlenteli bir düğün sayılırdı. Kına gecesinden başlayıp 3 gün elekçi karıları zilsiz, deflerini gümbürteterek parmaklarını şakırdatarak nur ol yaşalarla camları zangırdattılar. Erkeklerin ise bu şenlikte payı yoktu. Ömer kendisinin de uyması gereken her sıkıcı şeyi bir huysuzluk çıkarmaktan korkarak kaldırmış, biz yaşımızı aldık diye safsaklayıp gürültüsüzce işin içinden kendini sıyırmıştı. Bir aydır evliydiler. Zehra bu iri, kuvvetli adamı basınca benzeyen okşamalarıyla vücudunun gevşediğini, sertliğinden kaybettiğini duyuyor, çekingen, ürkek bir sevgiyle günden güne kocasına ısınıyordu. Kız evinden eşyasıyla beraber kazlarını da getirmişti. İlle bir pehlivan kazı vardı ki bütün memlekette namlıydı. Güreşte 2 senedir daha yenildiğini gören yoktu. Kale dibindeki anlı kör kazın yavrusuydu. Kör kaz artık yaşlandığından güreşe kendisini pek atmıyor, çok defa tıslayıp bezgin bezgin geçiyordu. Zehra'nınki düşmanını göre görmez bütün tüyleri dimdik olarak silkiniyor, soluk aldırmadan atmaca gibi atılıyordu. 2 altın değeri vardı. Sabah olunca kocasının evinde de Zehra'nın ilk işi önlerine bol yem verdikten sonra kapıyı açıp kazları dışarıya sokağa salıvermek olurdu. Hayvanlar ileklerde bulgur temizlerken çıkan hışıltıya benzer bir sesle çabuk çabuk karınlarını doyurup yan gözle kapıyı kollarlar, gırtlaklarından kesik kesik kısık kısık sesler, sızlanmalar çıkararak ağır ağır salına salına ufak daireler çizip dolaşırlar, bekleşirlerdi. Sonunda Zehra kapıya doğru yürüyünce hafiften sevinçli seslerle söyleşerek arkasından giderler ve kol demirinin kalkışını seyrettikten sonra hep birden kanatlarını bütün genişlikleriyle açarak ve gırtlaklarından ne kadar gürültü çıkabilirse o kadar haykırarak, gürültü kopararak yarı havada, yarı yerde koşup kendilerini çeşmenin yalaklarına atarlardı. Bunu şakırtılı, serpintili, aceleci bir yıkanma izlerdi. Zehra'nın en zevk aldığı seyir de bu idi. Uzaktan hayran bakar, buz gibi sabah suyunun yağlı tüylerden pırıl pırıl kayıp aktığını, bazen de bir kanat vuruşu ile çatlayıp gelin başından kişniş saçılır gibi dağıldığını seyreder, bakmakta doyamazdı. Fakat bazen kış sonuna doğru pehlivan kazın yıkanışlar, haykırışlar, şakalar arasında birdenbire doğrulup hükümdarca bir davranışla dişilerin sırtlarına binişi, enselerinden yakalayıp ağırlığı, zoru altında onlara 2 kat edişi vardı ki Zehra eskiden hayal maya sezdiği bu zorbalığın vücudu Ömer'in ağırlığıyla ezildiği bu vakitte anlamını en iyi biliyor, sırtında ürpermeler duyarak nasıl heyecanlı, kızara kızara seyircisi oluyordu. Arkadaşları kahvede etrafına dizilip nargile savururlarken Ömer'i zorluyorlar, senin kazı bir dövüştür de seyredelim diyorlardı. Hem yeneceği de kesindi. Kürkçüoğullarının ta Çorum'dan getirdiği boz kazı bile 7 dakikada kaçırmış, 4 palas kazanmıştı. Aktarın Abbas iddialaşıyor, benim hödüğü yenemez diyordu. Yenemez mi? Değil. Onunla kör kazla tutuşsa kaçırırdı. İşte Avcı Tahir bile ben de bir kas korum diyor, hepsinden iyi anladığı bu sanatta Ömer tarafını tutuyordu. Bu konuşma bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu. Zehra bile cilveli gülüşlerle kocasını kapıştır da bir bakıver nasıl kaçırtır diye kazına güveniyor, kavgaya zorluyordu. Ömer hala kararsızdı. Vazgeçin canım iş mi yok diye safsaklıyordu. Ama Kürkçüoğlu Eşref Ağa'da bir gün ziyafet benden, toplaşır bir yarenlik yaparız deyince artık karar verdi. Onun Eşref Ağa'ya bir başka türlü bağlılığı söz dinlemesi vardı. Şimdi bir haftadır pehlivan kaz dişilerden uzak yumurta sarısı yutarak kümesin yarı karanlığı içinde şaşkın şaşkın dolaşıyor, pınar başında yıkanan eşlerinin seslerine kulak kabartarak özlemle bekliyordu. İkindiden sonra saathane meydanında havanın bozukluğuna bakmayarak 50-60 kişi toplanmıştı. Yağmur bir pus gibi kasabaya sarılmış, her yeri ıslatmış, kışı hatırlatan bir soğuk, ilk soğuk, meydana gocuklu, şallı insanlarla doldurmuştu. Ömer dayatıyor, ıssız bir sokakta söz gelimi guguklıktaki köprünün önünde dövüştürelim diyordu. Öbürleri uyar görünüyorlar, sonra cayarak bizim mahalleye uzak, kas çok yürürse hemen tükenir, hem de bilmediği yollarda tedirgin olur diyorlardı. Araya girenlerin yardımı ile iki kümese de orta bir yeri, şadırvanlı medresenin avlusunu seçtiler. Aşağıdan gelen sürü, Ömer'in sürüsü sanki rutubetli havanın iliklerine kadar işlemesinden zevk duyar gibi baygın tavırlarla mırıldana mırıldana yolun ortasındaki sel çukurunu izliyor, gagalarını çamurlu sulara soka soka ilerliyordu. Yukarıdan aktarın hödüğü arkasında yedi dişisiyle sökün etmişti. Şimdi iki tarafta kapışacaklarını pek iyi anladıkları halde ancak uzaktan uzağa birbirine bakarak ilgisiz görünmeye çalışıyorlar, çamurlar ortasında sanki her zamanki gibi ümitsiz ümitsiz dolaşıyorlardı. Sürülerin arasında üç arşın kalmıştı. Birden aktarın kazı irkildi, silkindi, tüyleri dimdik kalkarak kayar gibi bir süratle öbür sürünün önüne geldi durdu. Başını havada tutarak meydan okuyordu. Ömer'in kazı hasmanın bu davranışına bir süre gagasını çamurdan çıkarmayarak hayretle, istifini bozmadan baktı, sonra upuzun boynunu bir yılan gibi yere sürüyerek koştu, ıslık gibi bir sesle tısladı. Derhal tutuştular. Kenarları birer ince testereye benzeyen dişli gagalarıyla birbirlerinin kanat başlarından tutmuşlar, yerden kalkıp sert, keskin kanat çarpışmaları ile vuruşuyor, dövüşüyorlardı. Dişiler ise erkeklerinin arkasına bir sıraya dizilmişler, boyunlarını aynı yükseklikte uzatmışlar, sersem edici bir şamata ile sürekli bağırışıyorlar, erkekleri kavgada kışkırtıyorlardı. Avlu toplaşan adamları artık alamıyordu. Medresenin sıra odalarından sarı benizli, donuk gözlü çömezler, ince kirli sarıklı kafalarını sallaya sallaya birer birer çıkıyor, meydan açın, meydan açın diye bağıran adamlardan çekinerek gerilere sokuluyorlardı. Bir aralık hüdük yediği vuruşlardan sersemleşir gibi oldu, sendeledi, gagasını çekti. Hemen kaçmak üzereydi. Hatta çocuklar güreşin bittiğini sanarak haykırıştılar, fakat dişilerden biri zayıf kas sırasından ayrıldı, kendisini ortaya pehlivanların arasına attı. Bu aktarın kazına kendini toplamak için vakit kazandırdı. Tekrar tutuştular. Halk aferin dişiye, nasıl kurnazmış, kişisini kurtardı diye söyleşiyorlardı. Ömer kenarda yüzü kıpkırmızı, ağzı kilitli bakıyor, ortada birbirine girmiş olan şu iki kazdan kendisininkini ayırt edemeyerek ne dedim de karıştım diye üzülüyor, pişman oluyordu. Hükümetten çıkan vergi memuru, muhasebe katibi bile yolları rast geldiğinden durmuş seyrediyorlardı, duyan koşuyordu. Yolun ortasında arabalarını bırakan kanıcılar üvendirilerine dayanarak seyre geliyorlar, şadırvanın direklerine sıralanan çocuklar hele bre sesleriyle haykırıyorlardı. İki kaz 10 dakikadır önce dişilerin, sonra da halkın çizdiği daire ortasında alt alta üst üste dövüşmekte devam ediyorlarken avlunun ulu dutları soğuktan kavrulmuş yapraklarını bu heyecan içindeki adamların tepesine sessiz sessiz büyük bir huzur ve ağırlıkla sürekli serpiyorlardı. Artık kazlarda güç kalmamıştı. Kanat vurmak için kalkışlarında sendeleyip düşüyorlar, sonra zorlukla tekrar tutuşuyorlardı. Bağırışmaktan dişiler de yorulmuştu. İçlerinden bazısı popohlamaktan vazgeçerek kuruyan gırtlaklarını çamurlu sularda yudum yudum ıslatıyor, uzaklaşıyorlardı. Hödük kaçmak üzereydi. Kanatlarını açamıyor, gagasını tutturamıyor, inen silliler altında nefes alamıyordu. Şimdiye kadar meydana bırakmayışına herkes şaşıyordu. Bu aralık yere bir deve gibi göçtü, oturdu, dinleniyordu. Ömer'in kazı işi bitirivermek için tepesinde horozlanmış kanat indiriyordu. Bu yanlış bir davranıştı. O da dinlenmeliydi. Eşref Ağa Ömer'in yanına yaklaşıp "Bu ne acemilik?" dedi. Şimdi hüdük kalkıyordu ya kaçmak yahut da son kuvvetini sarf etmek istiyordu. Dövüşün en meraklı yeriydi. Halk nefesini tutuyordu. Bu ne güçsüz, ne dermansız bir kalkıştı. İki kanat yer yemez kaçacağı belliydi. Ömer'in kazı da bunu anlamış tepesinde bekliyordu. Ama öyle olmadı. Deminki dişi pehlivanın sevgilisi, her dövüşen kazın candan bir dişisi vardır. Gene gayret, fedakarlık gösterdi, ortaya atıldı. Erkeğine sokulup haykırdı. Bu bir uyarma haykırışıydı. Hödük damarlarında kalan son kuvvette gagasını hasmanın gırtlağına yapıştırdı. Birbiri arkasına üç kanat vurdu. Halk bağırıştı. Ömer'in kazı boynunu uzatmış tez adımlarla kaçıyor. Hödük üstünlüğünden büsbütün kuvvetlenerek ardından koşuyor. Araya girmek isteyenleri aktar önleyip bırakın vursun diyordu. Sonunda yetişti, yere bastırdı, tağ tepesinden 4-5 tüy yolup bıraktı. Şimdi gagasının testeresine takılıp kalmış bir tüyle hödük sorguçlanmış gibi gururlu dönüyor, iki sürünün de kas töresince kendiliklerinden kazananın arkasına eklenen dişilerini peşine takmış, şadırvana doğru bir zafer alayında gibi gidiyordu. Ömer yüzüne fışkıran bir kanlı kulaklarının yandığını duyuyordu. Kazı Zehra'nın uğursuz kazı hala çömeltildiği yerde duruyor. Toparlak gözlerini sağa sola çevirerek kendisine bir göz atmadan uzaklaşan kahpe dişilerinin arkasından şaşkın şaşkın bakıyordu. Ömer haydi miskin diye konuştu. Hayvanın tam başından sımsıkı tuttu. Sıktı, sonra yerden çekerek havada çevirdi. Kaz iki misli uzayan boynunun ucuna asılı kocaman iri yağlı vücuduyla fırıl fırıl dönüyordu. Birden Ömer'in avucu açıldı. Kaz yayından kurtulan bir ok gibi fırlayarak gitti. Şadırvanın mermer oluğuna hareketsiz düştü. Ömer yanaşmaya yetişmeye korkan halkı arkasında şaşkınlıkta bırakarak çiseleyen yağmurun altında hızlı hızlı yürüyor, çıkmaz sanılan dar, izbe dolan baş sokakların birinden öbürüne geçerek gidiyor, koşuyordu. Küs Ömer, eve gelince bir kelime söylemeden ahırdan kısrağını çıkarmış, heybesini vurmuş, hüzünlü ezan sesleri arasında kaldırım taşlarını çatırdatarak başını alıp gitmişti. Zehra o günden beri bir yıldır kocasından doğru bir haber alamıyordu. Yalnız 3-4 vilayet uzak memleketlerden dönen askerler bazen yollarda Ömer'e rastladıklarını söyleyerek gidinin küskünü diye ekliyorlardı. Çorum 1916. Boz eşek. Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda ihtiyar bir adamın yattığını haber verdiler. Bir boz eşek de başıboş oralarda dolaşıyordu. Hüsmen Hoca varıp bakalım dedi. Akşam yakındı. İki derenin birleştiği bu batak, çukur, sıtmalı araziye çatiklerinden kalkan kokulu, ağır bir duman yayılıyor. Gövdeleri yarılmış yanmış 5-10 yaşlı, cansız söğüt arkasında güneş, bulanık bir ışık uzatarak arkların durgun sularını yer yer parlatıyordu. Bu aydınlık parçalar kül renkli rutubetli ova ortasında bulutlu bir göğün yarıklarına benziyor, yavaş yavaş bulanıyor, sönüyor, örtülüyordu. Üç köylü, engebeli uçurumlu bir patikadan ağır ağır birbiri arkasından çıkıyorlardı. İçlerinden biri sakallı at gibi kötü kötü öksürüyordu. Önce boz eşeği gördüler. Fundaların ortasında tozlu topraklı bir yer bulmuş, galiba birçok tepinmiş, yatmış, oynamış, şimdi memnun bir davranışla yan gelip oturuyor, batan güneşi kayıtsızca seyrediyordu. Hoca, "Hadi neredesin yolcu?" diye seslendi. Ötede arkasını kuru bir ahlata dayamış, ihtiyar güçsüz bir adam sık sık soluyor, gelenleri donuk gözleriyle bakıyor, elleriyle göğsünü göstererek işaretler ediyordu. "Nen var, ne oldu dayı?" sorularına sesten çok nefes, soluğa benzeyen üfürüklü bir hırıltı ile anlaşılamayan karşılıklar veriyordu. Köylüler ölüyor sanarak çömelmişler bekleşiyorlardı. Fakat hasta iyileşiyor, canlanıyordu. Abani sarıklı, mor cübbeli, düşkün kılıklı bir ihtiyardı. Sert, kır bir sakalın örttüğü yüzünün meydanda duran kısmı, sıcak ovaların güneşiyle kavrulmuş, buruşukluklar kıvrımlar içinde kalmıştı. Sarkık, şiş kapaklarının altında, beyazı yakın açık mavi, ufacık gözleri vardı ki, insana bir çocuk bakışıyla dimdik bakıyordu. Yavaş yavaş bu yüze bir renk, bu gözlere bir parlaklık geliyordu. Aynı durumda sırtı ahlata dayanmış ölgün sesiyle bir şeyler söylüyor, galiba uzaklardan geldiğini, uzaklara gideceğini anlatıyordu. Hüsmen Hoca'nın odaya götürün yatsın teklifi üzerine yardım edip eşeğe bindirdiler. İki taraftan tutarak düşmesine meydan vermiyorlar, taşlar topraklar kaydırarak bin zorlukta iniyorlardı. Güneş gitmiş, arkalarındaki sular parlamaz olmuştu. Etrafı kapatan dik sivri dağlar, duman ve bulut sarılı kocaman başlarını birbirine dayayarak çoktan uykuya varmışlardı. Köy kayaların kat kat gölgelerine gömülü, ne penceresinde bir ışık ne yollarında bir ses karanlıkta bekliyordu. Gelenlerin gürültüsü üzerine kapılardan tek tük yüzler uzandı. Ahırlarda inekler böğürdü, Hüsmen bağırıyor. "Neredesiniz be, hele çıkın, konuk geldi," diye haber veriyordu. Şimdi ellerindeki yanar çıralarla her taraftan beyaz bez donlu birçok insan çıkıyor, duman ve ışıktan bir çevre içinde karanlık köşelere aydınlıklar dağıtarak, gübre yığınlarında menevişler koşturarak şaşkın şaşkın konuk odasına geliyorlardı. Burası en yakın kasabaya 2 gün uzakta, Anadolu'nun çıplak, yolsuz, yıkık bir köyüydü. Bir vilayetten ötekine geçen arabasız yolcular, bazen havalar çok kurak gidip Kızılırmak geçit verirse, şoseyi bırakırlar ve kestirmeden bu köye uğrayarak 2 günlük yol kazanırlardı. İşte senede bu vesile ile 5-10 kişi, 5-10 düşkün, böyle dokunaklı bir saatte yorgun argın gelir kapıları vururdu. O zaman muhtar Hüsmen köylülerden ikram kimin sırası ise ona haber gönderir, kendisi de ocağında yaz kış sönmemecesine çıra kütükleri alevlenen konuk odasına yolcuyu yerleştirirdi. Köy dünya durumunu bu gelip geçici cahil insanların getirdikleri yalan yanlış haberlerle öğrenirdi. Hasta rahatlamıştı, göğüs diyordu, böyle 2'de 1 tutar. Köylülerden biri ocağın çengeline bir bakraç asmıştı. Çıraların alevi vurmuş, içindeki bir sabun köpüğü gibi renk renk kabarıyordu. İndirdiler, ihtiyara bir tas verdiler. Üfüre üfüre zevkle içiyordu. Süt henüz bitmişti ki inatçı bir hıçkırık tuttu. Bütün vücudunu sarsıyor, o her sarsıntıda bir elhamdülillah diyordu. Köylüler tam karşısına bağdaş kurmuşlar, konuşmaya fırsat arayarak sabırsızca bekliyorlardı. Gençler kapı önünde ayakta dizilmişler, uyku isteyen gözleri küçülmüş, bu sessiz, hastalıklı konuktan bir şey anlamıyorlardı. Hıçkırık kesilmiyor, tersine sıklaşıyor, sertleşiyordu. Hasta bir aralık elleriyle "gelin, yaklaşın," diye işaret etti. Hüsmen önde, öbür ihtiyarlar arkada, etrafını aldılar. Gençler merak içinde fakat yaklaşmaya cesaret edemeyerek kapıda duruyorlardı. Herhalde yolcu zorlukla bir iş anlatıyordu. Belki de vasiyet ediyordu. Hüsmen'in 2'de 1'de "merak etme, gönlünü ferah tut, biz bakarız," dediğini duyuyorlardı. Birden ihtiyarlar yere mindere eğildiler, sonra sessiz kalktılar. Hüsmen "hakka kavuştu," diye mırıldandı. Ocakta kütüklerden biri çarpıldı, keskin bir aydınlıkla ölünün yüzünü parlattı, söndü. Dışarıda bir inek uzun uzun böğürüyordu. Yolcu son isteğini anlatmaya vakit bulmuştu. Kemerinde dizili 8 altına ile altındaki boz eşeği Mekke'ye vakfediyordu. Mezarlıktan dönen köylüler ellerinde kalan bu liralarla merkebi ne yapacaklarını, bu emri yerine nasıl getireceklerini kestiremiyorlar, asmanın altında birleşip söyleşiyorlardı. Sonunda bir kez kazaya varıp kadıya danışmaya karar verdiler. Hafta içinde Hüsmen eşeği yanına alıp yola çıkacaktı. Hayvan bir önem kazanmıştı. Önüne bol yem dökülüyor, mısır sapları yığılıyordu. Bu dinsel bir ödev gibi sızıltısız saygıyla saati saatine yapılıyordu. Köylüler sık sık hatırlatıyorlar, boz eşek suya götürüldü mü, arpası döküldü mü diye birbirlerinden soruyorlardı. Bir sabah Hüsmen Hoca'yı alacakaranlıkta hep birden değirmenin önüne kadar götürdüler, selamet dediler. Boz eşek hocanın merkebine bağlı kuyruğunu oynatarak rahat yüksüz arkada gidiyor, yeni doğan sırma telli bir güneş palanının soluk keçesini kadife gibi parlatıyordu. Bu ne uzun, ne can sıkıcı bir yoldu. Durgun sulardan fışkırmış pirinç başaklarıyla arklar boyunca giden kamışların yeşilliği yamaçlar ardında görünmez olunca kurak düz bir toprak, 2 gün hiçbir köye, hiçbir değirmene, hatta 2 cılız söğüdün gölgelediği bir su başına bile uğramadan ıssız kavruk sürüp gidiyordu. Sonra dik kayalı bir yokuş, korkunç bir boğaz aşılıyor, tepesine yaklaştıkça serin bir rüzgarla beraber hoş bir manzara başlıyordu. Kısa bir kılıç sırtı gibi parlayan ince bir dere, ayvalıklar, eymalıklar ortasında yemyeşil, sulak ve bereketli göze giriyordu. Telgraf direklerinin sıralandığı beyaz, düzgün bir şose kıvrıla kıvrıla dönerek dağları tırmanıyordu. Hüsmen, handa geçirdiği gecenin sabahı erkenden hükümete yollandı. Mini mini kasabanın balkonlu, kuleli gazinoya benzeyen kocaman bir konağı vardı. Ama tamamlanamamıştı. Sıvanamayan kerpiç duvarlar yer yer açılmış, kumruları yuva olmuştu. Üst kat penceresiz, sıvasız, tahta örtülerle bekliyordu. Kenarda battal bir kireç ocağı, biraz ötesinde işçilerin çalıştığı zamandan kalma bir sundurma, bugün de öyle, öylece duruyordu. Bina çoktan yıkıntılaşmıştı. Ceketsiz, kalpaksız bir jandarma çavuşu ne istediğini sordu. Hoca ta baştan ırmaktan su taşıyan çocukların gelip nasıl haber verdiklerinden tutturarak anlatıyordu. Hikayesi daha yarıyı bulmadan karşısındaki uzaklaşmış, derede yüzen ördeklere ekmek atıyor, köşede çardağın altında nargilesini öpürdeten bir sarıklıya ''Ne o, hacı efendi, sabah keyfimi?'' diye sesleniyordu. Kadının izinle İstanbul'a gittiğini öğrenen Hüsmen, bir defada kaymakamı işini anlatmak istedi. Kundurularını kapıda çıkarıp parmaklarını meydanda bırakan yırtık çoraplı ayaklarıyla çekine çekine elleri karnında yürüdü, hikayeye başladı. Kaymakam arkasında çividi dalgalanmış bir keten ceket, bıyıkları boyalı, dişsiz, hım hım bir adamdı. İşin tamamını dinlemek dayanısı göstermeden çağırın çavuşu diye seslendi. 5 gündür Hüsmen Hoca önüne gelen adama derdini anlatarak kasabada dolaşıyordu. Jandarma çavuşu ne merkebi alıyor ne de kendisini bırakıyordu. Sonunda durumunu acıyan biri çıktı, gitsin de 2 hafta sonra gelir, işi kadıya bırakalım diye kandırdı. Aslında buranın kadısı ünlüydü, kabak kadı derlerdi, her işi yoluna kor, her kördüğümü çözerdi. Arkasına turuncu bir maşlah giyerek, kırmızı şemsiyesiyle çarşıdan bir geçişi, kocaman gövdesini tutarak olur olmaz şeylere bir gülüşü vardı ki halk bayılırdı. Aynı yollardan aynı durumda boz eşek terkiye bağlı döndüler. Hüsmen Hoca'nın ve iyi beslenmesi gereken eşeğin boğazını orada, katığın ve arpanın pahalı olduğu kazada hayli masraf edilmişti. Meclis kuran köylüler bunu kutsal yere bağlı bakmak borcumuz diye çok görmediler. Hüsmen de yorgunluğundan sızlanmıyor, hak uğruna çalışmak ona yol sıkıntılarını unutturuyordu. Ama ikinci seferin haftasında gene merkep ardında dönmeye mecbur oldu. Kadı henüz gelmemişti. Jandarma çavuşu hocaya çıkışmış, hödük herif, acelenle demişti. Köylüler vakfedilmiş bir hayvanın işe kullanılıp kullanılmayacağından kuşku duyuyor, boz eşeğe ilişmiyorlardı. Üçüncü yolculuğun dönüşü gene öyle, eşek arkada oldu. Uzaktan keskin gözüyle biri boz eşeğin geri geldiğini görmüş, köye yaymıştı. Halk şimdi şaşırmış, meraklı bekliyordu. Hüsmen daha inmeden kaygısız bir sesle ''Ne ettik be, şahit götürecektik'' diye bir solukta olayı anlattı. Sahi nasıl düşünmemişlerdi, zarar yok, merkebi kadı kabul edecek, belgesini düzenleyecekti ya, haftaya 3 kişi giderler, gerekirse yemin de ederlerdi. Boz eşek ara sıra yaptığı yüksüz seyahatlere karşı önüne dökülen bol yemden yiye yiye semiriyor, suya götürülürken kancıkların üzerine koşuyor, hırçınlaşıyordu. Böyle 2,5 ay geçmişti. Artık son sefer hazırlandı. Değirmenin önünde yolcu edilirken yeni doğan güneş bu küçük topluluğun kaldırdığı tozları parlatıyor. Yaldızlı bir bulut içinde yokuşa tırmanan köylüler geride kalanlara sanki yükseliyor, göklere kalkıyor gibi görünüyordu. Boz eşek bir daha dönmedi. Köy halkı yapılan belgelere, basılan mühürlere bakarak merkebin ikramlarla göre göre yavaş yavaş yüksüz ve sıkıntısız ta Hicaz'a kadar gideceğine, orada zemzem taşıyacağına inanmışlardı. Hatta Hüsmen bir gece rüyasında eşeğin palanını yeşil bir kadifeyle kaplı görmüş, inancı pekleşmişti. Aslında hepsi görevlerini yapmaktan doğan bir sevinçle sık sık eşeğin sözünü ediyorlar. Kancıklara saldırdığını unutmuş görünerek ahırda kendi kendine kalınca iki tarafa başını sallayıp Tanrı'ya dua ettiğini anlatıyorlar, birbirlerini kandırıyorlardı. Fakat olayın yılında kasabaya pirincini satmaya giden Hüsmen Hoca aptallaşmış gibi dönmüştü. Pazar yerinin tam kalabalık zamanında uzaktan bir savulun değmesin bağırışı duyulmuş, halk ikiye ayrılmış ve kabak kadı, altında boz eşek, arkasında bilinen turuncu maşla, bir çeşit cübbe, üstlük, iri gövdesini sarsan bir hızla yöresine selamlar dağıtarak geçip gitmişti. Bilecik 1918. Yatır. Harman sonunda ambarlarını zahiriyle doldurup kilerlerine, pastırmalarını, avlularını, odunlarını istif eden halk, hükümet konağı altındaki sıra kahvelere toplanır, gevezelik ederek kışı tasasızca karşılarlardı. Yenecek ve yakacak ne gerekse Eylül içinde hazırlamak, soğuk aylara kaygısız bir düşünce, rahat bir yürekle girmek memleketin geleneğiydi. Ettik dedikleri bu iş 40 gün sürer, 40 gün kasabada peri, dev masallarındaki şehzade düğünlerini andıran bir hazırlıktır giderdi. bacaların buğda tıkana tüttüğü, kazanların taşı köpüre kaynadığı, evlerin sucuk dizileriyle çepeçevre donandığı bu gürültülü, telaşlı günlerin arkasından ortalığa hemen güz yağmurları ile birlikte derin bir uyuşukluk çökerdi. Artık satır sesleriyle değirmen taşlarının uğultusu diner, baltaların çalışması biterdi. Dolu ambarları ve tavana kadar yetmiş odunluklarıyla vücutlarının, ocaklarının yiyeceğini hazırlamış olan bu halk, kahveleri dolarak vakitlerini nargile höpürdetmek, öksürükler, tıksırıklarla sık sık kesintiye uğrayan anlamsız sohbetlere dalmakla geçirirlerdi. Dışarıda ister kış, bir sonbahar gibi ılık geçsin, aralık-ocak ayları içinde kızılcıklar sapsarı donanıp asmalar filiz versin, ister kar adam boyu yığılıp yolları örtsün, fırtınalar telgraf direklerini devirip kasabanın dünya ile ilişkisini kessin, onlar iri saç sobaların nar gibi kızardığı kahvelerde toplaşarak, ocaklarında kütükler alevlenen yer odalarında hindi doldurup birbirlerine ziyafetler çekerek, kendi evrenlerinde kaygısız yaşarlar, öz sınırlarından ötesini düşünmezlerdi. Ama bu yıl çoktan beri başlayan odun sıkıntısı artık kıtlık derecesini bulmuştu. Sobaların kızaracağı, odunların parlayacağı kuşkuluydu. Çünkü girdiği köyde boynuzlu bir çift hayvan bile koymayan yaman bir veba bu yöreyi eli böğründe bırakmış, her işi yüzü koyun sermişti. 18 saat ötedeki ormanlardan kasabaya odun indirecek acar öküzler nerede? Derileri tulum, kemikleri tarlaların çevresine çit olmuştu. Savaşa rastlayan bu yılda aslında delikanlılar da azalmış, köyler boşalmıştı. Eşeklerin sırtına 5-10 çürük dal vuran kadınlar eskiden bir arabayı istedikleri parayı alamayınca mallarını satmıyorlardı. Daha kimse odununu alamamış, bir çare bulamamıştı. Bu yıl odun kıtlığı çok can yakacak, çok ocak söndürecekti. 2 sene için peşin para ile kiraladığı hamamı yakacak bulamadığından kapatmak zorunda kalan İlistir Nuri, ah şu maslaktaki orman, ne etsek de köylüyü kandırsak, kasabaya 4 saat, benim hamama da yeter, sizin evlere de, diye ikide bir de söyleniyor, bir yol gösteriyorsa da kimse yanaşmıyor, kimse bunun çıkar bir işi olduğuna kalmıyordu. Çünkü içinde bir yatır, yani bir mezar, bir evliya vardı ve manevi silahlarıyla bu ormanı hükümetin korucularından ve yasaklarından daha iyi koruyordu. Bir dalı kopmamış, bir ufak kütüğüne balta dokunmamıştı. Dağların ağaçlarla örtülü olduğu bereket zamanlarından yadigar gibi kalmış, çıplak tepeler, kayalı yamaçlar arasında gözleri dinlendiren yayvan gölgesiyle bütün ovaya bir şirinlik vermişti. Yanındaki köy halkı, maslaklılar, 2 gün öteden odun getirir, tezek kurutur, saman yakar, yatırın yurtluğuna dokunmayı hatırından geçirmezdi. Mescidin minberini yakmakla bu ormanın ağacını baltalamak arasında bir fark görmüyorlardı. Hele biri, bir yabancı elistin alimallah hükümet zindan atacak olsa bile gene parçalarlardı. Bu küçük bir çam ormanıydı. Yazın kasabanın boğucu sıcağından kaçanlar gelirler, çadır kurarak gölgesinde serin günler geçirirlerdi. Tam ortasında mini mini bir kaynak, yaz kış artıp azalmayan reçine kokulu duru sızıntısıyla bu ziyaretçilere açlık sağlık verirdi. Suyun yanında dedenin mezarı vardı. Halk özenmiş bezenmiş çevresine yeşil boyalı bir tahta parmaklık çekmişti. Gül dikmişler, fenerde koymuşlardı. Tam baş tarafında güneşsizlikten büyüyemeyen cinsi belirsiz, cılız, bücür bir ağaç yeşermişti. Renk renk paçavralarla donanmış olan iğri büğrü dalları onu sıcak memleketlerin yaz kış çiçeğini dökmeyen tuhaf bir fidanına benzetiyordu. Fenerin altındaki taş çıra isinden kararmış, şemalı, sert yerlere sürtünce yanan bir kibrit türü, kibrit uçları yapışarak mumlar eriyip taşarak kirlenmişti. Devrilmiş bir pirinç şamdan, dipleri kırık 2-3 kandil, durmaksızın dökülen kuru çam yapraklarıyla her gün biraz daha örtülüyordu. Yıllar yaşamış yorgun davranışlı, bezgin sesli çamlar bu ıssız kabrin başına dolmuşlar, en durgun havada bile işitilen ahiret fısıltılarıyla dervişler gibi durup dinlenmeden sanki dua ederlerdi. Ormanın bu en loş, en kuytu parçasında öbür dünyayı hatırlatan, insanı ölüme yaklaştıran, gönlüne üzüntüler veren bir hal, dinsel bir etki vardı. İşte İlistir Nuri'nin Maslak'taki orman dediği bu çam korusuydu. İlistir memleket dilinde süzgeç demektir. Bu takma ad belki yüzünün delik deşik denecek kadar çiçek bozuğu olmasından verilmişti. Vaktini kahvelerde, gezmelerde, rakı alemlerinde geçirir, işsiz güçsüz yaşardı. Kendine göre bir kuşak sarışı, bir püskül sarkıtışı, hele diz kapaklarını dik dik tuta tuta topalımsı bir yürüyüşü vardı ki kasaba halkını katıltırdı. Zaten herkesin huyuna göre şerbet verdiğinden bütün kaza halkının dostu, her eğlencenin davetlisi, her yolcunun kılavuzuydu. Kasabaya inen yabancılar karşılarında onu bulurlar, bildiklerini ona söylerler, anlayacaklarını ondan öğrenirlerdi. Yöredeki üç vilayetin haberlerini abartarak, abartılı eklemelerle büyütüp kahve kahve yiyen hep Nuri'ydi. 40 yılda bir iş tutayım demiş, hamamcılığa karar vermiş fakat onun yokluğuna rast gelerek bu terslik onu bir daha kar peşinde koşmaktan vazgeçirmişti. Bir kurtuluş yolu bulamazsa hamam, ona tarlalarını sattıracak, ilistiri batıracaktı. Haftalardan biri bir yol arıyor, dalgın dalgın dolaşıyordu. Arkadaşları şakalaşıyorlar, şeytanın bilmediğini bilirdin ülen ilistir, şimdiye dek ormana bir çark takamadın mı diyorlardı. Ekim içinde fırtınalı bir yağmur, 2 günde ağaçları yapraklarından soymuş, çevredeki dağların tepelerine kardan beyaz takkelerini giydirmişti. Tüten soba boruları, buğulanan camlar, gocuklu insanlarla kasaba kış durumunu almıştı. Herhal bu yıl soğuk aman dedirtecekti. Bu yörelerde ara sıra ne sürekli ne inatçı bir kış olurdu. Bembeyaz, dümdüz ova ortasında kasaba her gün biraz daha gömülerek insana sanki böyle örtüle ezile, siline ufala bitecek, bahar gelince eriyen karların içinde bulunmaz olacak duygusunu verirdi. Nisan yağmurlarına kadar böyle yarı saklı, yarı canlı bir ömürle bekleyen kasabanın dolambaç, dar sokaklarında 4-5 ay hayat, hareket kesilir, ne kağnılar geçer, ne manda sürüleri dolaşır, ne at şakırtıları duyulurdu. Yalnız bazı günler bir tabut arkasında mezarlığa yollanan ufak bir kalabalık karları hışırdatarak öksüre öksüre isteksiz, konuşmaksızın geçip giderdi. Sonra gene sessizlik, karların büsbütün derin, korkunç ettiği bir durgunluk, deniz gibi gelir, bu sisli izi çarçabuk örterdi. Kasabaya böyle günlerde bir hayat biraz can veren bacalardı. Rüzgarın önüne katılarak yaslana uzana, genişliğe serpile sürekli hareket eden dumanlar, uzaktan bu doğmuş ova ortasında kemiklerinin içi titreyen garip yolculara ne keyifli görünürdü. Halbuki bu yıl bacalar eskisi gibi taşa taşa tütmeyecek, ocak içleri rüzgarlara karşı meydan okuyarak alevlene alevlene homurdanamayacaktı. Bir gün Nuri, sevinçli bir yüzle kahveden içeri girdi, oturan halkı çekmece başındaki mal sahibine şöyle bir çember işaretiyle göstererek ''Yap ağalara benden birer kahve'' dedi. ''Ne olmuştu?'' soranları hiç diyordu. ''Öyle de battık böyle de, bari arkadaş kazanalım.'' Öbürleri kuşkulanıyorlar, bir iş çevirdi ama nasıl anlasak diye düşünüyorlardı. Anlaması uzun sürmedi. Ertesi gün gelen bir haber kahvelerde çalkalandı, halkı dışarı uğrattı. Maslak ormanından hemen yatırın tam ucundan 5 at çam kütüğü gelmiş, doğruca ilistirin hamamına istif edilmişti. İşitenler, etme be, gerçek mi diye şaşarak fırlıyorlar, bakmaya gidiyorlardı. Haber doğruydu. Külhan'ın iştahısını getirecek kadar çıralı, kalın, sağlam kütükler birbirlerine dayanmış çiseleyen yağmurun altında yağlı vücutlarından güzel bir koku salarak bekliyorlardı. İlistir kasabanın pazar yerinde bir sabah Abdi Hoca'ya rast gelmişti. Abdi Hoca Maslak köyünden aksakallı, yeşil sarıklı, titiz, sofu bir adamdı. Elinden tesbih, ağzından dua düşmezdi. Halkın büyük bir kayıtsızlıkla çiçek ismini verdikleri frengiye nefes eder, tütsü yapardı. Zelzele gibi, kolera ve savaş gibi felaketleri önceden haber vermek, kışın şiddetini yazdan, yazın kurağını kıştan anlamak gibi ermişlik halleri, onu yalnız köyde değil, kazada bile sözü geçen bir mevkiye çıkarmıştı. İstanbul zelzelesine aynı gün, aynı saatte dendiğine göre sanki anlamış, kahvedeki minderli, pöstekeli özel köşesinde yarı uykulu, yarı kendinden geçmiş, sessiz dururken birden ''Aha, yazık oldu gözüm yere'' diye haykırmıştı. Belki bunu kasabada belediyenin yıktırdığı eski kadı köşkünü hatırlayarak söylemişti, fakat ertesi günü olayı öğrenen köylüler gezdikleri yerde Abdi Hoca'nın ''Aha, yazık oldu gözüm memleketi'' dediğini yaymışlardı. Onlar hocalarıyla övünürlerdi. İşte İlistir'in rast geldiği Abdi Hoca böyle yarı ermiş bir köylüydü. Hemen koşup elinden öptü, boynunu büküp durdu. Hoca bu saygıya karşılık tesbihsiz sol eliyle ilistirin arkasını sıvadı geçtiler. Fakat bu rastlayış Nuri'nin beyninde derhal bir ışık çaktırdı. Sanki haftalardan beri kafasının içini çekmez bir ocak gibi dolduran isler, dumanlar sıyrılıp gitti, bir açıklık oldu. Acaba diyordu, kandırabilir miyim? Geri döndü, pazar yerini alt üst ediyor, aranıyordu, sonunda gördü. Abdi Hoca halkın selamlarına yarı buçuk karşılık vererek ağır ağır gidiyordu. Koştu, bir şey söylemek ister gibi önünde durdu, elleri göğsünde, gözleri yerde, korkar gibi bekliyordu. Ne var İlistir, bir zorun mu var? İlistir ara sıra alay olsun diye hocaya leyleklerin esnaf hacı olup olmadıklarına, domatesin hınzır eti kadar günah sayılıp sayılmayacağına dair zor sorular sorar, ta köye kadar yollanarak ırmak boyunda bu sene kırağa yağacaksa boş yere bağları belletmiş olmamak için danışmaya geldiğini söylerdi. Fakat bunları o kadar ustalıkla belirsiz yapardı ki hoca kanar, İlistir'i kendi ermişliğine inananların en bağlısı sayardı. Bugün söyle bakalım, ne danışacaksın sorusuna karşı biraz kekeledikten, öksürerek vakit kazandıktan sonra anlattı. Üç gecedir sürekli rüyasında kendisini karanlık sık bir orman içinde kaybolmuş görüyormuş. Ama ne orman. Sağına dönüyor, ağaçlar önünü kapatıyor, soluna koşuyor, dallar ayaklarını dolanıyormuş. Kantar içinde böyle uğraşırken birden karşısında beyaz arakiyeli, yeşil cübbeli, nur yüzlü bir ihtiyar peyda oluyor. ''Bekle oğlum, Abdi Hoca yakında seni de feraha çıkaracak, beni de.'' diyormuş. Böyle uyanıyor, bakıyormuş ki sabah ezanları okunuyormuş. Merak etmiş, Kadiri Şeyhine uğramış, anlatmış. Bir iyi dinledikten sonra demiş ki, ''Bunu git bileninden, hocadan sor.'' ''Elbette Maslak dedi, benden senden önce o cenneti kişinin içine doğmuştur.'' ''Yatırlar karanlık, nemli yerlerden, en çok da çam kurusundan hiç hoşlanmazlar.'' Onlar servi ile gül severler. Eskiden ben Malatya'da dervişken bir ermiş hepimizin rüyasına girer, ferahlatın beni diye seslenirdi. Türbesinin etrafındaki ağaçları baltalamadıkça bizi rahat bırakmadı. Belki bu da öyle bir şeydir. Allahü alem bis sevap. Ben de üç gecedir aynı rüyayı görüyorum, gene de Abdi Hoca bilir. Abdi Hoca şaşalayarak dinliyordu. İlistir vakit kaybetmeden saf bir yüzle hemen sordu. Hocaya da malum olmuş muydu? Bunu merak ediyordu. İlistir Nuri'nin bu yalın fakat cevap isteyen sorusu karşısında hoca yutkundu, düşündü. Hayır diyemezdi. İlistir'e, Kaderi Şeyhine, belki de daha başkalarına görünen ermişin ona daha önce görünmesi gerekmez miydi? Hem madem ki onlara da Abdi Hoca'nın ismini vererek belirtmişti, bilmez görünmek dağ budak salan adına ta dibinden bir balta vurmak demekti. İyisi mi baltayı ormana vuracaktı. Hem çoktandır köylünün şurada burada yiyip gezeceği önemli bir iş, bir ermişlik göstermemişti. Ara sıra kendisinden söz ettirmezse unutulacağı kuşkusuzdu. Bu uygun bir durumda yararlanmalıydı. Anlamlı yapmaya çalıştığı bir gülümsemeyle ağırbaşlılığını bozmadan İlistir'in arkasını bir daha sıvadı. ''Sen rahat ol oğul. Ben dedinin emrini çoktan aldım.'' dedi. Dudaklarında tehlil, kelime-i şehadet, parmaklarında tesbih uzaklaştı. İlistir sevincinden bastığı yeri görmeyerek koştu, kahveye kendini attı ve bildiğimiz gibi ya pahalara benden bir kahve diye haykırdı. Ertesi gün Maslak köylüsü Abdi Hoca'nın haydi evlatlar bize bir görev düştü. Başlangıcıyla verdiği emri karşı koymağı hatırlarından geçirmeden yerine getirmeye koşmuşlar, asırlar görmüş ulu çamlara dinsel bir boyun eğişle ve sevinçle baltalarını sallamışlardı. Akşama mezarın etrafında iki dönüm kadar yer açılmıştı. Odunun fazlasını satarak türbeye bir lahit yaptırmayı düşünürlerken İlistir yetişmiş, hemen pey sürerek 50 at yükünün pazarlığını bitirmişti. İşte külhanın önüne yığılan odunların hikayesi bu idi. Fakat bir defa kutsallığı ve ruhaniliği kaybolan mezar artık eski kuvvetini gösterememiş, baltaların saldırısından ormanı kurtaramamıştı. O güzel çam kurusundan 3 yıl sonra çıplak bir tepeyle çıplak bir mezar kalmıştı. Kaynak bile damlalarını azalta azalta sonunda bir temmuz içinde kurumuş, kaybolmuştu. Sanki o reçine kokulu parlak suyunu çamların damarlarından çekip çıkarıyor, çamların özünü topluyordu. Hatta Rumeli göçmenleri yeşil parmaklıklarını da sökmüşlerdi. Bunu işiten Abdi Hoca, dünyanın kötülüğü arttı. Maslak dedi artık bizden elini çekmek, Nam-3 nişanını kaybetmek istiyor diye uydurmaya kalkışmıştı ama ünü gittikçe azaldığından buna kulak asan olmadı. Ankara 1916. Komşu namusu. Ağır muşamba perdeler ikindi güneşine karşı indirilince ufak kalem odasına biraz gölge biraz serinlik yayıldı. Şimdi her taraf esmer bir renkteydi. Yalnız pervaz aralarında uzanan tozlu siyah çizgileri şurada bir kağıt makası, ötede bir kutu rap diye, köşede bir boş bardak bulup parlatıyor ve yarı karanlık içinde bu ufak tefek acıklı ışıklar çoğu kandilleri sönmüş bir minare şerefesi gibi iç karartıcı eksik gözüküyordu. Herkes köşesinde kanepesinde bitkin, birbirine sanki yabancıydı. Kimse işiyle uğraşmıyordu. Yalnız Temmuz geldiği halde henüz kıvrılıp kaldırılmamış aba perde kapının yanında, her gün Eyüp'teki Hamidiye köyünden gelen ve hep boynunda belladon, yağlı kirli bir tüben taşıyan kayıt memuru Mümtaz Efendi, büyük bir deftere rakam döküyor, yanına çömelen bir odacı, mümeyyiz, kalemde yazıları düzelten kıdemli memur efendiden artan şerbete galeta kırıklarını batırarak sessizce emiyordu. Koridorda ara sıra çıngıraklar çalınıyor, bunu ayak sesleri izliyor. Avluya bakan pencerenin altında iki gün önce bir araba tekerleğinin kötürüm ettiği köpek yavrusunun iniltileri işitiliyordu. Boş kalan bir sandalyeye ayaklarını uzatarak rahat bir durum alan Şakir Efendi yeleğini pantolonunun kopçasını açmakla da kalmıyor. Yan gözle mümeyyize bakarak usul usul hilahi gömleğinin ön düğmelerini çözüyor, elini siper alarak kıllı göğsünü üflüyordu. Bu sırada iyice dalga geçen memur adayı Osman Bey, çenesini koluna dayayıp uykulu gözlerle duvardaki yelkenlerini şişirmiş mor denize yan yatmış bir taş baskı gemi resmini özlemle baktıktan sonra ona eğildi ve ikinci mümeyyiz Baki Efendi'nin kadife koltuğunu gözüyle işaret ederek ''Bu akşam meseleyi açarız, yazık canım, acıyorum.'' dedi. Öteki ilgili göründüğü bir konu üzerine artık göğsünü üflemekten vazgeçerek ''Peki ama kim söyleyecek?'' ''Ben, fakat bu hususta emin misin? Gözlerinle gördün mü?'' ''Elbet elbet, her şeylerini öğrendim. Kırmızı beyaz işaretler mi, paralılar mı, neler varsa. Kadın çok akıllı şey, trenlerde gördüğün işaretleri rengi rengine uyguluyor. Beyaz mendil pencereden uzandı mı, gel seninin teslimim demek. Her sabah bir kerecik bakarım, kırmızı ise boş yere hiç rahatsız olmam, seyredeceğim diye pencerelerde beklemem. Fakat beyaz ise yattığı kılar gazımı söndürür.'' Kafesi yarı indirir beklerim. O gece köşkündedir. 3'e yakın, gün batımından 3 saat sonra, Alaturka saat, herifin gölgesi köşe başına döner, kapının önünde biraz durur, sonra birden tam kapının hizasında içeriye giriverir. Benim de uykum gelir, bilmem sonra ne olur. Osman Bey, 50'den fazla işittiği bu hikayeden her defa ayrı bir tad aldığından yüzündeki dalgın görünümü artık attı, çapkın bir gülümseyişle, ötesi belli, canım. Dedi. Birbirlerine bakıştılar. Her ikisinin gözlerinde de tutkuya varan bir istek vardı. Bunu fark eden Şakir Efendi ahlaklı bir kişi davranışıyla söylendi. Allah korusun, çok güç şey. Baş mümeyyiz masa arkasında otururken çok uzun boylu gibi duran fakat ayağa kalkınca kısacık kalan bir Tatar. Serili gazetesi üzerinde sanki uyuyor, sabahleyin taze mürekkeple doldurulmuş okkalarla güneşli perdeler üzerinde gölgelerini gezdiren sineklerin ara sıra yaptıkları saldırılar altında uyanacak gibi bir ses çıkarıyor, parmağının ucunu, omuz başını, dudaklarının birini oynatıyor, sonra gene dalıyordu. Osman Bey onu seyrediyor, bir oyundaymış gibi eğleniyordu. Birden dışarıda koca dairenin anlaşılmaz bir yönünden ikindi ezanı okunmaya başladı. İki arkadaş bunu sebep tutarak kalktılar, sandık, heybe yığılı merdivenlerden cami katına geldi. Orada Poyraz'a karşı açık bir pencere vardı. Sıcak bir rüzgar esiyor. Şakir Efendi'nin ıslak fanilasını teninden çekiyordu. Osman Bey gene de aman yanlış bir iş yapmayalım. Eşime soruyorum. Çok iyi kadındır diyor. Bilmem ama bizimki de biraz anlar diye söyleniyordu. Bunun üzerine Şakir Efendi hiddetlendi. İnanmazsa bu akşam gizlice bizim eve gelsin. Sabahleyin işaret beyazdı. Demek Baki eve gitmeyecek ve herif gelecek gözleriyle görür. Osman Bey artık inandı. Yavaş çindiler ve akşam kalemden çıkarken Baki'yi bir birahaneye götürerek durumu kendisine açmayı kararlaştırdılar. Saat 10'u, Alaturka saat, gün batımından 2 saat önce geçiyordu. Baş mümeyyiz yerinden kalktı. O sabahleyin oturduğu bu iskemleden akşam üzeri gitmek için ayrılır ve hiçbir işe yaramadığından üstleri bütün gün onu rahat bırakırdı. Baki Efendi pencereye astı ıslak mendilinin kuruduğunu anlayınca katladı, cebine koydu. Yeleğinin katmerleri arasına biriken mavi rıhları silkti, gidiyordu. Hazır duran Şakir Efendi ile Osman Bey arkasından yetiştiler ve pek teklifsizce ''Canım, şurada bir tek atalım, serinleriz, konuşuruz dediler. Şakir Efendi'nin Sirkeci'de tanıdığı bir birahane vardı. Gündüzleri 4 tabak yemeği 5 kuruşa veren bu kalabalık ticarethanenin sahibi eskiden Tokatlıyan'da aşçılık yaptığından her gelişinde ondan yemek pişirme tarifleri alır, cuma günleri evde mutfağa girer denemeler yapardı. Birçok masaya oturup kalktıktan, her keresinde beğenmeyerek köşelere göz attıktan sonra gittiler, kimse bulunmayan bir bövmenin arkasına yerleştiler. Bir süre söz eden olmadı. Şakir Efendi, gözleri kendine pek benzeyen Salvatore, bir bira markası, ilanının koca sakallı papazında hafiften oflayıp pofluyor, sigarasının söndüğünü unutacak kadar dalıyordu. Bir zaman gene konuşulmadı. Osman Bey soğuk bir duş yapmaya mecbur bir adam gibi ellerini omuzlarından bir geçirdi. Sonra kollarını kavuşturdu. Titrer gibi bir hayli büzüldükten sonra kollarını kavuşturdu. Sonunda birden dedi ki, "Biliyor musun Baki, sana bu akşam önemli bir şeyden bahsedeceğiz." Şakir Efendi ekledi, "Bir namus meselesinden." Öbür önce hiçbir şey anlamadı. Cümlelerin bitmesini bekledi. Sonra her ikisinin de boş bir deponun borusunda kalmış son suyunu harcayıveren bir musluk gibi durduğunu görünce, "Anlamadım." "Ne?" dedi. O zaman Osman Bey kelimelerini arayarak, daima şişman arkadaşını şahit tutarak, erdemden, ahlaktan söz ederek anlattı. Zavallını bir kelime söylemeden dinlediğini gördükçe söylevinin henüz yeterli bir etki uyandırmadığını sanarak tekrar başladı, eklemeler yaptı. Baki'nin bakışları bira kadehlerine dikilmiş, sanki köpüklerin yavaş yavaş nasıl açıldığını, zümrüt yakut gözlü balonların birer birer nasıl patlayıp kaybolduğunu düşünüyor, sanki onları dinlemiyordu. Neden sonra çok durmuş, paslanmış bir sesle gözlerini arkadaşlarını çevirmekten korkarak sordu. "Söylediklerinizden emin misiniz?" Her ikisi de haykırdılar. "Ne demek? Elbette, elbette." O akşam son trenle gidip isterse Şakir Efendi'nin evine gizlenerek gözleriyle görmesini teklif ediyorlardı. Baki, "Peki, öyle olsun." dedi. Şimdi ağır ağır ağlıyor, karısından ayrılmış gibi geçmiş çekisiyle söz ederek. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.